Ayrım 8. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 86. Gene bu sıralarda Jonas'ın başarısı kendisine birçok dost kazandırdı. Bu dostlar telefonda ya da habersiz uğramalarla çıkıyorlardı ortaya. Her şey iyice ölçülüp biçildikten sonra atölyeye konulmuş olan hep çocuğun uykusu zararına sık sık çınlıyor, çocukla çığlıklarını aygıtının buyurgan sesine karıştırıyordu. Louis öteki çocuklara bakıyor olursa onlarla koşup gelmeye çalışıyor ama çoğu zaman Jonas'ı bir elinde çocuğu, öbür elinde kendisine candan bir öğle yemeği çağrısını ileten telefonun alıcısıyla fırçaları tutar buluyordu. Jonas konuşma sıradan olmasına karşın kendisiyle yemek yemek istemelerine bayılıyordu. Ancak çalışma gününde kesinti olmaması için akşamları çıkmayı yeğliyordu. Yazık ki çoğu zaman dostun yalnızca öylesi hem de yalnız bu öylesi serbestti. Bunu da kesinlikle sevgili Jonas'a ayırmak istiyordu. Sevgili Jonas da kabul ediyordu. Nasıl isterseniz. Telefonu kapatıyordu. Ne kadar nazik. Sonra çocuğu Louise veriyordu. Sonra yine çalışmaya başlıyor. Çok geçmeden öğle ya da akşam yemeği çalışmayı gene kesiyordu. Tuvalleri kenara çekmek, becerikli masayı açıp çocuklarla birlikte sofraya oturmak gerekiyordu. Yemek sırasında Jonas'ın bir gözü yapmakta olduğu tabloda oluyor ve en azından ilk zamanlarda çocuklarının çiğneyip yutmakta ağır kaldıklarını, bunun da her yemeği aşırı ölçüde uzattığını düşündüğü oluyordu. Ama gazetesinde iyi sindirmek için yavaş yemek gerektiğini okudu ve bundan sonra her yemekte uzun uzun sevinme nedenleri buldu. Başka seferlerde yeni dostları kendisini görmeye geliyorlardı. Rita oysa yalnızca akşam yemeklerinden sonra gelirdi. Gündüzleri bürosundaydı. Ayrıca da ressamların gün ışığında çalıştıklarını bilirdi. Ama Jonas'ın yeni dostlarının neredeyse tümü ressam ya da eleştirmen türüne girmekteydi. Kimileri resim yapmıştı, kimileri yapacaktı. Sonuncular da yapılmış ya da yapılacak olanla uğraşıyorlardı. Hepsi de sanat çalışmalarına çok değer veriyordu kuşkusuz. Hem de çağdaş dünyanın söz konusu çalışmaları ve sanatçı için zorunlu olan düşün uygulamasını böylesine zorlaştıran düzeminden yakınıyordu. Öğleden akşama kadar yakınıyorlardı bundan. Jonas'tan çalışmasını sürdürmesini, sanki orada değillermiş gibi yapmasını, kenter olmadıklarına göre rahat davranmasını rica ediyorlardı. Jonas, karşılarında çalışılmasını kabul edebilecek dostları bulunmasından hoşnut, kendisine sorulan soruları yanıtlamaya ya da anlatılan öykülere gülmeyi ara vermeden tablosuna dönüyordu. Bunca doğallık dostlarını iyiden iyiye rahatlatıyordu. Hoşnutlukları öylesine gerçekti ki yemek saatini unutuyorlardı. Çocukların belleği daha güçlüydü. Koşup geliyor, topluluğa katılıyor, bağırıp çağırıyor, konukların üzerine yıkılıyor, kucaktan kucağa atlıyorlardı. En sonunda ışık avlunun çizdiği dörtgene çekiliyor, Jonas fırçalarını bırakıyordu. Dostları Allah ne verdiyse yemeğe çağırmaktan ve gece geç saatlere kadar hiç kuşkusuz sanattan ama özellikle de orada bulunmayan yeteneksiz, öykünmeci ya da çıkarcı ressamlardan söz etmekten başka bir şey kalmıyordu geriye. Jonas'a ışığın ilk saatlerinden yararlanmak için erken kalkmayı severdi. Bunun zor olacağını, kahvaltının saatinde hazır olmayacağını, kendisinin de yorgun olacağını biliyordu. Ama bir akşamda, görünmez bir biçimde de olsa, sanatında kendisine yararlı olmaktan geri kalmayacak bunca şey öğrendiğine seviniyordu. Doğada olduğu gibi sanatta da hiçbir şey kaybolmaz diyordu. Yıldızın bir etkisi bu. Bazı dostlara çömezler de katılıyordu. Jonas şimdi bir çığırın öncüsü olmaktaydı. Daha her şeyi bulgulaması gerekirken kendisinden ne öğrenebileceklerini anlayamadığından önce şaşmıştı buna. Onda sanatçı karanlıklarda yürümekteydi. Gerçek yolları nasıl öğretecekti ki? Ama bir çömezin ille de bir şeyler öğrenmek isteyen biri olmadığını oldukça çabuk anladı. Tam tersine çoğu zaman ustasına öğretmenlik etmenin çıkardan uzak düşüncesiyle çömez olunuyordu. Bundan sonra bu fazladan onuru alçak gönüllülükle kabul etti. Jonas'ın çömezleri kendisine neyi ve neden yaptığını uzun uzun açıklıyorlardı. Jonas böylece sanatında kendisini biraz şaşırtan birçok amaçlar, kendi koymadığı birçok şey bulguluyordu. Yoksul olduğunu sanırdı. Öğrencilerinin yardımıyla birdenbire zengin buluyordu kendini. Bazı o zamana kadar bilmediği bunca zenginlik karşısında hafiften bir gurur sızıyordu Jonas'ın içine. Ne de olsa doğru diyordu içinden. En arka plandaki şu yüz yalnız o görünüyor. Dolaylı insanlaştırmadan söz ederken ne demek istediklerini pek anlamıyorum. Yine de bu etkiyle oldukça uzaklara gitmişim. Ama çabucak yıldızına dayanarak bu rahatsız edici ustalıktan yakasını sıyırıyordu. Uzaklara giden yıldız diyordu. Ben Louise ile çocukların yanında kalıyorum. Çömezlerin bir üstünlükleri daha vardı. Jonas'ı kendi kendine karşı daha katı olmaya zorluyorlardı. Söylemlerinde, özellikle çalışma bilinci ve çalışma gücü konusunda kendisini öylesine yükseklere çıkarıyorlardı ki bundan sonra en ufak bir zayıflık göstermesine izin yoktu. Böylece uzun, zor bir evreyi tamamladığı zaman yeniden çalışmaya girişimden önce bir parça şeker ya da çikolata yeme alışkanlığını yitirdi. Ne olursa olsun, yalnızken gizlice boyun eğebilirdi bu alışkanlığa. Ama çömezlerinin ve dostlarının neredeyse sürekli olarak atölyede bulunması bu ruhsal ilerlemede ona yardımcı oldu. Onların önünde çikolata yemek biraz rahatını kaçırıyordu. Ayrıca böylesine ufak bir alışkanlık için onların ilginç konuşmasını kesemezdi. Üstelik çömezleri estetiğine bağlı kalmasını istiyorlardı. Jonas arada bir, içinde gerçeğin gözleri önünde bir tür, el değmemiş ışık içinde belirdiği bir tür geçici şimşeye ulaşmak için uzun uzun çalışırdı. Kendi estetiği konusunda çok bulanık bir görüşü vardı. Çömezlerinin ise tersine, çelişkin ve kesin birçok görüşü vardı. Hiç şakaları yoktu bu konuda. Jonas bazı hevese, sanatçının bu alçak gönüllü dostluğuna başvurmak isterdi. Ama düşüncelerinden uzaklaşan kimi tablolar karşısında çömezlerinin kaş çatmaları onu sanatı üzerinde biraz daha düşünmeye zorluyordu. Bu da tümden kazançtı. Son olarak çömezler kendi ürünleri konusunda görüşünü bildirmeye zorlayarak bir başka biçimde daha yardım ediyorlardı Jonas'a. Gerçekten de tek gün geçmiyordu ki kendisine daha yeni başlamış bir tuval gerektirilip de ressamı bunu en iyi ışıktan yararlanmak üzere Jonas'la üzerinde çalışmakta olduğu tablo arasına koymasın. Görüşünü açıklaması gerekiyordu. O zamana kadar Jonas bir sanat yapıtını yargılamaktaki derin yetersizliğinden dolayı gizli bir utanç duymuştu hep. Kendisini coşturan bir avuç tablo ve açıkça kaba saba çiziktirmeler bir yana bırakılacak olursa her şey aynı ölçüde ilginç ve ilgisiz görünürdü ona. Böylece bir yargı ambarı oluşturmak zorunda kaldı. Depoda da çömezlerinin, başkentin tüm ressamları gibi ne de olsa belli bir yeteneği bulunduğundan ve orada oldukları zaman her birini hoşnut etmek için oldukça çeşitli ayrımlar yapmak gerektiğinden bayağı çeşitlendi. Bu mutlu gereklilik bir söz dağarcığı ve sanatı üzerine görüşler edinmeye zorladı onu. Bu çaba doğal iyiliğini de kekreleştirmedi ayrıca. Çabucak anladı ki çömezleri eleştiri istemiyorlardı ondan. Eleştiriyi ne yapacaklardı? Yalnızca yüreklendirme ve olabilirse övgü istiyorlardı. Övgülerin farklı olması gerekiyordu yalnızca. Jonas her zamanki gibi sevimli davranmakta yetinmedi artık. Ustalıkla sevimli davrandı. Böylece akıp gidiyordu Jonas'ın zamanı. Şimdi şövalenin çevresinde iç içe dizilmiş iskemlelere yerleşmiş dostlar ve ressamlar ortasına resim yapıyordu. Çoğu zaman karşı pencerelerde de komşular beliriyor, onlar da izleyici kitlesine ekleniyordu. Tartışıyor, görüş alışverişinde bulunuyor, kendisine getirilen tabloları inceliyor, Louise gelip geçtikçe gülümsüyor, çocukları avutuyor, telefonun çağrışlarına coşkuyla yanıt veriyor. Bu arada fırçalarını hiç elinden bırakmıyor, bunlarla zaman zaman başlanmış tabloya bir iz ekliyordu. Bir anlamda yaşamı iyice doluydu. Tüm saatleri iyi kullanılıyordu ve kendisini sıkıntıdan koruyan yazgıya teşekkür ediyordu. Bir başka anlamda bir tabloyu doldurmak için çok fırça vuruşu gerekiyordu ve bazı düşünüyordu ki ondan yoğun çalışmayla kurtulunabilindiğine göre sıkıntı iyi bir şeydi. Tersine dostlarının ilginçleştiği ölçüde Jonas'ın üretimi yavaşlıyordu. Tümüyle yalnız olduğu ender saatlerde bile işi hızlandırmayacak ölçüde yorgun buluyordu kendini. Ve bu saatlerde dostluğun hazlarıyla sıkıntının erdemlerini uzlaştıracak bir yeni düzenleme düşlemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Bu konuda Louise açıldı. O da ilk iki çocuğunun büyümesi ve odalarının darlığı karşısında kaygılanmaktaydı. Onları yataklarını bir paravanla gizleyerek büyük odaya yerleştirmeyi, bebeği de küçük odaya taşımayı önerdi. Burada telefonla uyandırılmazdı. Bebek hiç yer tutmadığından Jonas küçük odayı otölye yapabilirdi. O zaman büyük oda konuk odası olur, Jonas gidip gelir, yalnızlık gereksiniminin anlaşılacağının güveni içinde dostlarına gidebilir ya da çalışabilirdi. Üstelik büyük çocukları yatırma zorunluluğu akşam oturmalarını kısaltmayı sağlayacaktı. Jonas düşündü. Çok güzel dedi. Hem sonra dostların erken giderse biz de birbirimizi daha fazla görürüz dedi Louise. Jonas ona baktı. Louise'in yüzünden bir keder gölgesi geçmekteydi. Duygulandı. Onu bağrına bastı. Bütün sevgisiyle öptü. Louise kendini bıraktı ve bir an evliliklerinin başındaki gibi mutlu oldular. Ama Louis silkindi. Belki de o da Jonas'a göre fazla küçüktü. Louis bir kırık metre aldı eline. Jonas'ın kendi tuvalleriyle öğrencilerinin çok daha fazla sayıda olan tuvallerin kapladığı yer olandı. Azıcık daha büyük bir alanda çalıştığını bulguladılar. Jonas gecikmeden taşınmaya girişti. Bereket, ne kadar az çalışırsa o kadar çok artıyordu ünü. Her sergisi önceden bekleniyor ve kutlanıyordu. Doğruydu. Aralarında atölyenin iki sürekli konuğu da bulunan, az sayıda eleştirmen, yazılarının ateşini bir takım çekincelerle yumuşatıyordu. Bu küçük mutsuzluğa da çömezlerin öfkesi karşılıyordu. Hem de fazlasıyla. Bunların bastıra bastıra söylediklerine göre elbette bu eleştirmenler ilk dönem tuvallerini hepsinden üstün tutuyorlardı. Ama şimdiki araştırmalar gerçek bir devrimi hazırlamaktaydı. Jonas ilk yapıtlarının göklere çıkarıldığı her seferde kapıldığı hafif kızgınlıktan dolayı kendini suçluyor ve coşkuyla teşekkür ediyordu. Yalnız Rata homurdanıyordu. Garip herifler, seni heykel olarak kımıltısız seviyorlar. Onlarla yaşamak yasak. Ama Jonas çömezlerini savunuyordu. Sen anlayamazsın diyordu Reto'ya. Benim her yaptığımı seversin sen. Reto gülüyordu. Öyle ya, tabloların değil benim sevdiğim, resmin. Ne olursa olsun tablolar gene hoşa gitmekteydi. Ve coşkuyla karşılanan bir sergiden sonra satıcı kendiliğinden aylığında bir artış önerdi. Jonas minnetini belirterek kabul etti. Sizi dinleyen de paraya önem verdiğinizi sanır, dedi satıcı. Bunca yürek aralığı ressamın gönlünü fethetti. Bununla birlikte satıcıdan bir yardım satışına bir tuval vermek için izin isteyince adam kazançlı bir yardım söz konusu olup olmadığını bilmek istedi. Jonas bilmiyordu. Satıcı böylece satış konusunda yalnızca kendisine ayrıcalık veren sözleşme koşullarına dürüstçe bağlı kalınmasını önerdi. Sözleşme, sözleşmedir dedi. Onlarınkinde yardım öngörülmemişti. Nasıl isterseniz öyle olsun dedi ressam. Yeni düzenleme Jonas'a yalnızca doyum getirdi. Gerçekten de şimdi almakta olduğu ve nezaketini yanıtsız bırakmaya el vermediği bir sürü mektubu yanıtlamak üzere sık sık yalnız kalabilirdi. Mektupların bir bölümü Jonas'ın sanatına ilişkindi. Çok daha kalabalık olan bir başka bölümü ise ya ressam yeteneğinde yüreklendirilmek istendiğinden, ya bir öğüt ya da parasal bir yardım istediğinden, mektubu yazanın kişiliğiyle ilgiliydi. Jonas'ın adı gazetelerde göründükçe o da herkes gibi fazlasıyla başkaldırıcı haksızlıkları göstermek için araya girmeye çağrıldı. Jonas yanıtlıyor, sanat üzerine yazıyor, öğüdünü veriyor, küçük bir yardım yollamak için bir kravattan yoksun kalıyor, önüne getirilen haklı protestoları da imzalıyordu. Şimdi de politikacılığa mı başladın? Bu işi yazarlara ve çirkin kızlara bırak diyordu Retev. Hayır, o yalnızca her türlü parti anlayışına yabancı olduğunu bildiren protestoları imzalıyordu. Haftalar boyunca Jonas cepleri hep ihmal edilmiş ve yenilenmiş mektuplarla şişmiş olarak dolaşıyordu. Genellikle tanımadığı kişilerden gelen en ivedilerini yanıtlıyor, rahat rahat yazılacak bir yanıt isteyenlerini, yani dost mektuplarını daha iyi bir zamana saklıyordu. Ne olursa olsun bunca zorluk boş gezmeyi, yürek umursamazlığını önlemekteydi. Çalıştığı zaman bile, zaman zaman çalıştığı da oluyordu. Hep gecikmiş, hep suçlu buluyordu kendini. Louise'i çocuklar gittikçe daha çok çalıştırıyorlardı. O da evde başka durumlarda kendisinin yapacağı her şeyi yapmak için kendini tüketiyordu. Bundan dolayı mutsuzdu Jonas. Ne de olsa kendisi kendi keyfi için çalışıyordu. Karısı en kötü payı almıştı. O alışverişteyken iyice görüyordu bunu. Telefon diye bağırıyordu büyük oğlan. Jonas da içi rahat ek bir çağrıyla geri dönmek üzere tablosunu bırakıyordu. Çocuklardan birinin açtığı kapıda bir memur. Gaz için diye bağırıyordu. Geldim, geldim. Jonas telefonu ya da kapıyı bıraktığı zaman bir dost, bir çömez, kimi kez ikisi birden başlanmış konuşmayı bitirmek üzere arkasından küçük odaya kadar geliyordu. Yavaş yavaş hepsi koridorun gediklisi oldu. Burada durup aralarında gevezelik ediyor, uzaktan Jonas'ın tanıklığına başvuruyor ya da kısa bir süre küçük odaya giriyorlardı. Girenler, hiç değilse burada sizi görebiliyoruz, hem de rahat rahat diye haykırıyorlardı. Jonas içleniyordu. Doğru diyordu. Sonuçta görüşemez olduk. Görmediklerini, düş kırıklığına uğrattığını da seziyor. Bundan dolayı kederleniyordu. Sık sık görmeyi yeğleyeceği kadar dostlar söz konusuydu. Ama zamanı yoktu. Her şeyi kabul edemezdi. Ünü de zarar görüyordu bundan. Başarıya ulaşalı beni mağrur oldu diyorlardı. Artık kimselerle görüşmüyor. Ya da hiç kimseyi sevmiyor. Hep kendisi. Hayır, resmini seviyordu. Louise'i, çocuklarını, Retuar'ı, daha birkaç kişiyi seviyordu. Herkese de sevgisi vardı. Ama yaşam kısa, zaman hızlıdır. Kendi gücünün de sınırları vardı. Dünyanın ve insanların resmini yapmak, aynı zamanda da onlarla yaşamak zordu. Öte yandan engellerinden yakınamazdı. Bunları açıklayamazdı da. Çünkü o zaman omuzuna vuruyorlardı. Mutlu herif, seninki şanın bedeli. Böylece mektuplar birikiyor, çömezler hiçbir gevşemeyi hoş görmüyor, seçkin çevre insanları koşup geliyorlardı. Jonas da herkes gibi İngiltere krallık ailesine ya da lokantalara merak sarabilecekken resimle ilgilenmelerine saygı duyuyordu. Gerçekte özellikle seçkin çevre hanımları söz konusuydu. Ama davranışları alabildiğine sadeydi. Kendileri tuvale almıyor. Ancak kendi yerlerine onlar alırlar umuduyla. Çoğu zaman boşa çıkıyordu umutları, ressama dostlarını getiriyorlardı. Buna karşılık özellikle konuklara çay hazırlarken Louise'e yardım ediyorlardı. Fincanlar elden ele geçip mutfaktan büyük odaya doğru koridoru dolaşıyor, sonra küçük atölyeye inmek üzere geri dönüyordu. Burada Jonas odayı doldurmaya yeten bir avuç dost ve konuk arasında resim yapmayı sürdürüyor. Sonunda büyüleyici bir kimsenin kendisi için özel olarak doldurduğu fincanı minnetle almak üzere fırçalarını bırakıyordu. Çayını içiyor, bir çömezin şövalyesinin üstüne koyduğu taslağa bakıyor, dostlarıyla gülüyor. İçlerinden birinden gece yazdığı bir paket mektubu lütfen postaya atmasını rica etmek üzere ara veriyor. Bacakları arasında düşen ufaklığı kaldırıyor. Bir fotoğraf için poz veriyordu. Sonra ''Jonas, telefon!'' Fincanını havaya kaldırıp özür dileyerek koridordaki kalabalığı yarıp geçiyor, geri dönüyor, tablonun bir köşesini işliyor. Büyüleyici hanıma elbette portresini yapacağın yanıtını vermek üzere duruyor. Gene şövalyeye dönüyordu. Çalışıyordu ama. ''Jonas, bir imza!'' diyorlardı. ''Ne varmış?'' diyordu. ''Postacı mı?'' ''Hayır, Keşmir mektupları için.'' ''Geldim, geldim.'' Genç bir dostu ve protestosunu karşılamak üzere kapıya koşuyor. Politika söz konusu olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Sanatçı ayrıcalıklarının yarattığı görevler konusunda çıkışmalarla birlikte tam anlamıyla yatıştırılıyor. Yeniden görünüyor. O adlarını bile anlayamadan yeni utkuya ulaşmış bir boksör yana yabancı bir ülkenin en büyük oyun yazarıyla tanıştırılıyordu. Oyun yazarı 5 dakika süresince karşısında dikiliyor. Fransızca bilmemesinin daha açık bir biçimde söylemesine engel olduğu şeyi duygulu bakışlarla anlatıyordu. Jonas içten bir sevecenlikle başını sallıyordu. Bereket versin. Bütün ressamla tanıştırılmak isteyen son çekicilik havarisinin girmesiyle bu çıkışsız durum çözülüyordu. Jonas büyüleniyor, öyle olduğunu da söylüyor, cebindeki mektup paketini yokluyor, fırçalarını avucuna alıyor, gene bir yol açmaya hazırlanıyor. Ama daha önce, tam o sırada kendisine getirilen bir çift setter için teşekkür etmesi gerekiyor. Onları götürüp yatak odasına kapatıyor. Geri dönüp armağanı veren bayanın öğle yemeği çağrısını kabul ediyor. Louise'in çığlıkları üzerine çıkıyor. Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde setterlerin apartmanda yaşamaya alıştırılmadığını saptıyor. Onları alıp duş odasına götürüyordu. Burada da öyle ısrarlı bir biçimde bağırıyorlardı ki sonunda kimse kimsenin sesini duymaz oluyordu. Arada bir başlar üzerinden Jonas Louise'in gözlerini görüyor. Ona bu gözler kederliymiş gibi geliyordu. En sonunda odada oyalanıyor. Louise'in az sonra iki katı yayılmış yaşamın Jonas'lardakinden çok daha az içli dışlı, çok daha az sıcak olduğu konağa dönmek zorunda olduğu için üzülen, şapkalı bir seçkin bayanın nazik yardımıyla çocukları yatırışını duygulanarak izliyorlardı. Bir cumartesi günü, öğleden sonra Retau, Louise mutfağın tavanına takılabilecek çok kullanışlı bir çamaşır kurutma düzeni getirdi. Daireyi ağzına kadar dolu buldu. Küçük odada da Jonas'ı uzmanlarla çevrili olarak köpekli bağışçı hanımın resmini yapar buldu. Ama bir devlet ressamı da onun resmini yapıyordu. Bu ressam Louise'e göre bir devlet siparişini yerine getirmekteydi. Resim yapan ressam olacak adı. Retau gözle görülür biçimde çabasına dalmış olan dostuna bakmak üzere odanın bir köşesine çekildi. Uzmanlardan biri Retau'yu hiç görmemişti. Ona doğru eğildi. ''Keyifli görünüyor değil mi?'' dedi. Retau yanıt vermedi. ''Resim yapıyorsunuz herhalde.'' diye sürdürdü öteki. ''Ben de. Ne diyeyim? İnanın bana düşüyor.'' ''Şimdiden mi?'' dedi Retau. ''Evet, başarıdan. Başarıya karşı durulmaz. Bitti.'' ''Düşüyor mu yoksa bitti mi?'' ''Düşmekte olan bir ressam bitmiştir. Bakın resmini yapacağı bir şey kalmamış. Kendisinin resmini yapıyorlar. Duvara asacaklar.'' Daha sonra gecenin ortasında, karı kocanın odasında, Louis, Reto ve Jonas o ayakta, öbür ikisi yatağın bir köşesine oturmuş susuyorlardı. Çocuklar uyuyorlardı. Köpekler kırda pansiyondaydı. Louis bir sürü kap yıkamış, Jonas ile Reto da kurulamıştı. Yorgunluk iyiydi. Reto tabak yığını karşısında bir hizmetçi tutun dedi. Ama Louis hüzünle nerede kalabilir ki dedi. Susuyorlardı işte. Reto birden memnun musun diye sordu. Jonas gülümsedi ama yorgun görünüyordu. Evet, herkes nazik bana karşı. Hayır dedi Reto, dikkat et, hepsi de iyi değil. Kim? Örneğin ressam dostların. Biliyorum dedi Jonas ama birçok sanatçı böyledir. Var olduklarından kuşkuludurlar, en büyükler bile. O zaman kanıt arar, yargılar, mahkum ederler. Güçlendirir bu onları. Bir var olma başlangıcıdır. Yalnız insanlar bunlar. Reto başını sallıyordu. İnanın bana dedi Jonas, onları tanırım. Sevmek gerek onları. Peki sen dedi Reto, sen var mısın? Hiç kimse için kötü konuşmuyorsun. Jonas gülmeye başladı. Ah, ben de sık sık kötü düşünürüm onlar hakkında. Yalnız unuturum. Ciddileşti. Hayır, var olduğumdan emin değilim. Ama olacağım, bundan kuşkum yok. 8. ayrımın sonu. Sayfa 96.